Ot, İskender Pala, 8. ayrım. Ben hayatım boyunca insanlara müsamaha ve hoşgörüyle davranma kararımı işte orada verdim. Dergahın giriş kapısında bir ahitname asılı. Okuma bilen halifelerin biri her gelen ışık için onu yüksek sesle bir kere okuyor. Işıklar orada uyulması gereken kuralları öğreniyorlar. Kapısına her bağlanana, halka benzetmeye işin, süre gönülden teşvişin, yüz bini birdir dervişin, arada ayar gerekmez deniliyordu. Bana da denildiği gibi. Burada bütün ışık dervişler aynı şartlarda ve eşit ücretle yegane ücret sohbetlerle geçen gönül ziyafetiydi. Tarla ekip ekin yetiştiriyor yahut meyve bahçelerinde çalışıyorlardı. Bunların çoğu 5 yıl evvel çekik göz zulmüne isyan ederek Konya üzerine yürüyen Karamanlılardandı. Çekik göz siyaseten Aslanlı Hünkar'dan da Suluca Kara Höyük'ten de uzak duruyordu. O da tıpkı Ahi Evran gibi dergahında insanları teşkilatlandırıp Anadolu'da eskiden beri var olan Ahi teşkilatına göre üretime yöneltiyor, açlık çeken köylerin ve kasabaların imdadına yetişiyordu. Burada her mürit yalnızca sohbet dinleyip ibadet etmek yerine tarlada, bağda, bahçede çalışıp üretiyor, ürettikleriyle Anadolu'ya hayat gönderiyordu. Yani Aslanlı Hünkar'ın himmeti hem maddi hem de maneviydi. Buraya gelenler memleketlerine dönerken yalnızca buğday değil, aynı zamanda Aslanlı Hünkar'ın sohbetlerinden sözler de götürüyorlardı. Onun duvarları yürüttüğü, kuruyan çeşmeleri akıttığı gibi kerametleri böylece yayılıyor, ününe ün katıyordu. "Buyur dostum Yunuscan, otur," dedi genç bir ses, samimi bir eda ile. Gözlerimin içine bakarak tebessüm ediyordu. Kalbime bir ferahlık yayıldı. Bir tebessüm ferahlığı. Bozkır'da kaç zamandır böyle içten bir tebessüme şahit olmamıştım. Karşımdaki insanın baştan sona tebessümden ibaret olduğunu yahut tebessüm için yaratıldığını düşündüm. Gerçi herkese karşı öyleymiş ama gözlerimi kilitleyip ta kalbime inen şu tebessümü bambaşka bir şeydi. Hiç unutamayacağım bir tebessüm. Sanki sultan ile kulu arasında bir ahit, bir sözleşme gibi. O tebessümün sultanı, ben de tebessüme muhtaç kul. Onun tebessümü bir iyilik, bir sadaka, bense tebessüm fakiri. İçime ferahlık doldu, gülümsemeyle karşılık verdim. Derban dervişin gösterdiği şiltenin üzerine diz çöktüm. Yüzüne bakmak istedimse de alnında bir ışık parlıyor gibiydi. Güneş misali kuvvetli ve göz alıcı bir ışık. Sesi serinlik ve ferahlık olup damarlarımı dolaştı sanki. "Yunus'um, bilirim. Irak yoldan geldiğini düşünürsün. Oysa Irak'tan Irak yollar var. Yürünecek çok Irak yollar. Biz onu yakın etmek için en uzak yoldan geldik. Düşün bir. Hepimiz oradan ta mülki bekadanız. Şimdi şu fani cihanda oyalanıp kaldık." Durdu. Yüzüne bakmaya yeltendim, aynı tebessüm gözümü kamaştırdı. "Mülki bekadayken Yunus, dost cemalini görüp sarhoş olduk. Henüz üzüm yaratılmamıştı. Sevgilinin elinden bir bade içtik, şimdi başka içki tanımaz olduk. O vakit sevgilinin kokusuyla kokulandık diye miskten de olsa, amberden de artık başka kokuyu bilemeyiz." Tebessümlerine katık ederek bahsettiği konuları anlamakta zorlandığımı hissediyordum. Buna rağmen çok etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Bu derece samimi birinin bir şeyh olmasına da şaşırdım ayrıca. Sözlerine ikinci kez ara verdiğinde atik davranıp elimin tersiyle sitaremin yıldız nakışlı heybesini önüne doğru nazikçe iteledim. Heybenin iki gözünde üç merkep yükü alıçtan sakladığım birkaç avuç olgun meyve vardı. "Ben fakir bir kimseyim, köyüm de fakir. Bu yıl ekinden bir nesne alamadık. Ümittir ki bu yemişi kabul edip karşılığında buğday veresiniz. Aşkınıza kifaf edelim," dedim. "Buğdaydır talebin yani," dedi tebessümler sultanı, yanındaki dervişlere alıçları ikram ederken. "Yemişin de pek güzelmiş bre Yunus. Gerçi dünya nimetidir, lakin pek güzelmiş. Sizin için dağlardan topladım. Beğendiğinize sevindim hünk." Ancak burada herkes hünkârım diyordu, saygıda ziyadeliği göstermek için. Neredeyse kendimle yaşıt bu samimi adama ben de böyle mi demeliydim? Konuşmasında ve hareketlerinde vakar ve olgunluk sanki beni buna zorladı, cümlemi bitirdim. Hünkârım. Tereddüdümün üzerinde hiç durmadı, sadece sevgi dolu sesinin tonunu yükseltti. Dünya nimeti Allah'ın düşmanıdır Yunus. Dünyalığı sevmek dostun düşmanı sevmesi gibidir. Dünya bir murdar leş, talipleri ise akbabadır Yunus. Sarıca köylü Yunus, güzel kalpli Yunus. Sorarım sana, akbaba mı olmak, anka mı olmak istersin? İsmail ile Sitare'nin hasreti gözümde tutuyordu. Sizden buğday isterim hünkârım. Bırak şimdi buğdayı. Alıcının her biri için sana bir nefes verelim. İster misin? Sizin efendimiz, sizin nefes dediğiniz acep bizim nasip bellediğimiz bir midir? Muradın karın doyuracak nasip ise kolay. İlla ki nefes ile olmak. İşte gönül doyuruyor ve çok sabır ister. Benim sabra tahammülüm kalmadı. Benim kalsa Sarıca köyün kalmadı hünkârım. Siz kerem buyurunuz. Bize çokça buğday veriniz. Nadide yiğidim benim. Nefessiz gidilen yolun sonu bulunmaz. Karanlıktır. Nefes ile gidersen ruhunun güzelliği cemaline yansır. Hele gel sana her bir yemişin için iki nefes verelim. Gönlün aydınlanıp güzelleşsin. Ruhumun güzelleşmesini elbette isterim ama Sarıcaköy'de bana umut bağlayan insanlara ne derdim? Benim buraya gelişim kendi başıma bir karar idi ama herkes bu gelişe umut bağlamıştı. Ben Sarıcaköy için buradaydım. Ve artık kendime malik değildim. Bana teklif edilen şeyin farkındaydım. Tebessüm. Sultan. Onu nedense böyle demek geçti içimden. Karşımda oturmuş bana arı olmayı, arıtılmayı ve arıtmayı teklif ediyordu. Fakat yolumu gözleyenlerin hayalleri gözümün önündeyken bunu yapmam kendime ihanet sayılırdı. Siz dedim, dünkü sohbetinizde insan için ibadet çalıştığıdır buyurmuştunuz. Ben Sarıcaköy için çalışmak zorundayım. Müsaade buyurulursa bana buğdaydan nasip verilsin. Ya Allah şöyle mi dursun? Allah aha şuramda, ta canımın içinde, namazım, zikrim, tesbihim yoksa da Allah'ım var hünkârım. Allah yalnızca senin kalbinde değil Yunus. Bak çevrene, onu her yerde görmüyor musun? Güneşten daha zahir değil mi? Adem alem içinde, alem Adem içinde. İlla onu görmeye nur gözden değil gönülden gelir. Gel sana o nurun kaynağını gösterelim. Cömertlik edip yemişinin her bir tanesine 10 nefes verelim. Boynumu büktüm, cevap vermedim. O devam etti. Yunus'um, asalet doğruluktan değil, duruluktan gelir. Körlük, nankörlüktür. Bu dünyada marifet nefsi silmek değil, belki nefsi bilmektir. Bu yol ilim, irfan ve insan sevgisi üzerine kurulmuştur. Nefes nefsi arıtır. Yine cevap vermedim. Bir müddet sessizlik oldu. Meydanı dolduran dervişler sanki nefes almaz olmuşlardı. Terledim. Omuzlarımda şiddetli bir ağırlık hissettim. Saçlarımın kökleri sancıdı. Tel tel ağırdıklarını sandım. Satın ineği beni uğurlamak için Temur Alp Ata'nın kabri başına kadar gelen köylüleri düşündüm. Gözümün önünde yine Sitare ile İsmail'in hayali belirdi. Ehl-ü iyalim var efendim. Köyüm ve köylüm var. Nefes karın doyurmaz biliyorum. Lütfederseniz bana buğday versinler. Kifafı nefs edelim. Yunus, cömertliği daha artıralım. Bu sefer yemişinin her bir çekirdeğine 10 nefes verelim. Sessizliği yine o bozdu. Derban dervişe hitap ettiğini sesinin tonundan anladım. Yunus'un merkeplerine buğday çuvalları yüklensin. Bir kağnı ile de iki öküz bağışlansın kendisine. Kağnının içini zahireyle doldursunlar. Şu heybesine de hediyelerden birkaç pare eşya konsun. Yarın sabah iki muhafız ile yola çıkarılsın. Yol emniyeti sağlansın. Sonra bana döndü. Yine aynı yumuşaklıkta vedalaştı. Murada ermek sabır iledir Yunus. Ve uyuyan kişinin gördüğü de, yaptığı da işe yaramaz. Bizi unutma. Var Sarıcaköy'e selamımızı et, emin ve emniyette olsunlar. Sen dahi bundan böyle din ehlini kin ehlinden ayır. Uyanlardan olma. Bu sözlerinin hangilerinin ne anlama geldiğini, hangisinin sitem, hangisinin nasihat olduğunu kavramam için ta Sarıcaköy'e kadar 6 gün tehlikeler atlatarak Sapayarlardan dolaşıp çekik gözüm ve eşkıyanın tuzaklarından uzakta, korku ve umutla yol tepmem, sonunda umudumu tamamen yitirmem gerekti. Meğer içimin çatlamaması, bağrımın yarılmaması, zarlarımın yırtılmaması için köye bir gün erken gelmem gerekiyormuş. Çünkü artık burada getirdiğim buğdayları ve erzakı yiyecek kimse yoktu. Hatta artık bir köy de yoktu. Havada kuşlar, tarlada taşlar, göveren yemişler kavrulmuş, yanmış, bitmiş, tükenmişti. Haçlı tapınakçıların soğuk nefesi benden bir gün evvel gelip her şeyi yağmalamış, kimi bulduysa kılıçtan geçirmiş, sonra da evleri yakmışlar. Sitare, benim sitarem, ele geçirdiği bir balta ile iki eşyayı yok etmiş ve üçüncü ile namusu için mücadele ederken can vermiş. Onun soğumuş cesedi üzerine kapanmış ağlarken aslanlı hünkârın nefesleri geldi aklıma. Nefessiz gidilen yolun sonu bulunmaz, karanlıktır demişti. O anda sitareye lazım olan nefesten bahsetmişti belki de. Onu karanlığa göndereceğimi bilerek, belki de ben bu köydeki herkesin nefesleri üzerine pazarlık yapmıştım da, onlar son nefeslerini bu yüzden vermişlerdi. Ulu Tebessüm Sultan, himmet ışığını tekrar tekrar yüzüme tuttuğu halde, ben karanlığı kendim istemiştim işte. Köyün başına gelenler benim yüzümden olmalıydı. Belki de sitareme ben kıymıştım. Nefesini kendi irademle kesmiştim. Ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteydim. Çıldıracak gibi oldum. Parçalanmış çocuk cesetlerinin azalarını bir araya getirip birleştirmeye çalışıyor. Bu arada İsmail'i arıyordum. Yanı başımda bir ses duydum. Satın yine saçını başını yolmuş, üstü başı perişan yüzüme bakıyor, ağlıyordu. Ne yaptığımı biliyor gibiydi, mırıldandı. İsmail, İsmail'i bulamıyorum Yunus'um. Ellerine sarıldım, ne kadar öylece ağlaştık bilmiyorum. Birden içimde bir umutla bahçemizdeki kuyu aklıma geldi. Tehlike zamanında çocukları içine sarkıtıp sakladığımız kuyu. Sitare bu kuyuyu herkesten gizlerdi. Koştum, koştum. Bir nefes için koştum, teklif edilen son nefes için. İsmail, baba, baba, yavrum, İsmail'im. Aslanlı hünkâr. Irmak mı, göl mü? Aslanlı hünkâr eşiğinden uzaklaştırılma. Pişmanlık. Kayseri yolundaki kervan. Sitareyi özleyiş. Allah'tan kaçmak yine Allah'a kaçmak. İsmail'i aramak. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Assız ziyandan geçtim. Dükkanım yağma olsun. Yola devam etmek için yağmurun dinmesini bekliyorum. Eskiden keşişlerin kullandığı manastırlardan birine güvercinlerle birlikte sığınmış durumdayım. Şiddetli seller Ihlara Vadisi'nin yumuşak topraklarını bir kere daha yarıyor. Temur Alp Ata, Yunus evladım, Allah'a dost olursan Allah da sana dost olur. Ucasar muhacirleriyle Sarıcaköy halkına yardım ederek ona dostluğunu göster demişti. Şimdi ona dost olmayı tartışıyorum zihnimde. Bütün bu olup bitenlere, kendisine inanan kulların başına gelenlere sabretmesine şaşırıyor ve dur demesi için sık sık yakarıyorum. Dostluk yüreğime inince ister istemez sitarenin yokluğu yakıyor yüreğimi. Vedalaşamadan, son nefesinde onu sevdiğimi bir kez daha söyleyemeden gitmişti. Ne seven sevgiliden, ne sevgili sevenden böyle ayrılıp gitmeliydi. O günden bu yana ciğerim yanıyor. Gönlüm alevlerde kavruluyordu. Bu yangın ile yollara düştüm ama ne yapmam gerektiğini henüz karar verebilmiş değilim. Sağlıklı düşünemiyorum belki de. Sitarenin yokluğu bir yana, gitmeyi düşündüğüm kapıya gidip gitmemekle ilgili şüpheler her yanımı sarmış durumda. Köyde bıraktığım İsmail'i şimdiden özledim. Irmak ile göl olmak arasında adımlarım gidip geliyor. Sığındığım mağaranın duvarlarına çizilmiş resimlere bakıyorum. İsevilerin, dervişleri sayılan keşişlerin burada yaşadıkları sükunetli hayatı düşünüyorum. Sükun arayıp aramadığımı bir kez daha zihnimde tartışıyorum. Hakikaten Tebessüm Sultan'ın eşiğine yeniden varmalı, bana teklif edilen nefesi almalı mıyım? Sarıcaköy'de tüter 3 ocak kaldı. Yaşlılar ile çocuklardan oluşan 3 aile. İsmail 9 yaşında. Çocukluktan çabuk kurtulacak gibi ama yaşadıklarından sonra çok sarsıldı. Birisinin onunla mutlaka ilgilenmesi gerekiyor. Onu Satı ninenin bakımına emanet ettim. Allah benim kaderimi oğlumda daha farklı yazmış. Hatırlıyorum, ben babamla 5 yıl kadar bahtiyar zaman geçirmiştim. Ama İsmail ile ikimiz o kadar mutlu olamadık. Benim yanımda büyüsün istiyorum. Ama şartlar başka, mecburiyetler getiriyor. Yazık ki yine gitmek zorunda kaldım. İçimde bir keder, İsmail'in gözünde arada sırada erzak getirip sonra kaybolan bir baba olmanın kederi. Ama şimdi Satı ninenin şefkat dolu kucağı ona benden daha iyi bakardı elbette. Hem ne de olsa anneye muhtaç bir çocuk, bir kadın kucağında daha mutlu sayılır. Tebessüm Sultan dergahından taşıdığım ve gizli mahzenlere ambarladığım erzak Sarıcaköy'de kışı bahara bağlar. Ama tapınakçılar, soluk nefesler yahut çekik göz bundan haberdar olursa kimse baharı görmeyebilir. Gitmekte tereddüt edişimin bir sebebi de bu. Elbette Allah'ın bu olup bitenlere neden dur demediğini hala sorguluyorum. O dur dese Sarıcaköy'de olanlar olmazdı. O dur demediği için ben de onları layıkıyla koruyamadım. Belki de onları korumaktan vazgeçmeli, hatta onları koruma vazifesini üzerimden atıp Allah'a geri iade etmeliyim. Aslanlı hünkârın bana teklif ettiği nefesin ne işe yarayacağından da şüpheliyim. Alsam ne olur, almasam daha ne kaybederim? Bütün mesele ırmak olup koşmalı mı yoksa göl olup dinlenmeli miyim sorusunda düğümleniyor. Bozkır çağlayanları mı yoksa vahalara mı susamış durumda kestiremiyorum. Aklımda sorular var. Bunca ırkın, bunca dinin, bunca düşüncenin, bunca anlayışın harmanlandığı şu topraklarda maddeye mi yoksa manaya mı itibar etmeli? İnsanların hangisine daha çok ihtiyacı var? Bunca yıl maddeyi elde etmek için çektiğim sıkıntı ile nereye varabildim? Peki manaya yönelenin gideceği yol hangisi olmalı? Kur'an ve sünnet deyip sünniliğe mi itibar edilmeli? Yoksa gelenek deyip batıni mi olmalı? Baba Alik ve kalenderilik elbette hoşuma gidebilir. Ama uzaktan uzağa duyduğum halveti yolu da kalbime okşuyor. Peki ya Sarı Saltuk Ata ve Kırşehir'de Ahi Evran ve Konya'da yeni yeni yayılmaya başlayan Molla Celaleddin'in nasip kapılarını ne demeli? Tebessüm Sultan madde ile manayı harmanladığı eşiğinde bana nefes teklif etmişti. İyi de Suluca Karayöy'e tekrar varırsam, Sahip Perende ile diğer arkadaşlarım köyden havadis sorduklarında ne demeliyim, ne diyebilirim? Bu derece kararsızlığım belki de büyük öfkemden yahut öfkemin büyüklüğü bunca kararsızlığımdandır, bilemiyorum. Yağmurun sesi güvercinlerin huhularına karışıyor. Sitare aklımda paslı bir çivi. Her gün biraz daha içime yayılan sızı. Elleriyle dokunduğu heybeye yüzümü gömüp uyumak istiyorum. Yorgan bedenimi dövüyor. Gözyaşlarım uykumu kovuyor. Sitare. Belki bilmiyorsun ama sesini duymayı, yüzüne bakmayı çok özlüyorum. Sitare, rüyama girsen, bir kez gülümsesen bana. Sitare, beni kendine alıştırdığında neden bırakıp gittin? Yalvarırım sitare, bir kez gülümse bana. Hele gel, Sarıcaköylü, yaklaş biraz. Beli geldim deyin de yapayım. Sana yol görünmüştür, gideceksin buralardan. Hı? Böyle bir cümleye muhatap olacağımı hiç düşünmemiştim. Buraya gelme kararını bile bunca zor vermişken, bu gitmek de neyin nesiydi? Başımı döner gibi oldu. Sordum. Bunu kendisi mi söyledi? Evet. Ve dahi dedi ki, Allah'ın bütün bu olanlara neden tahammül ettiğine ve dur demediğine hiç şaşırmasın. Gideceği kapıda ona dost olmaya çalışsın, kafidir. Birden kanım çekilir gibi oldu. Yollarda kendi başıma düşündüğüm şeyleri nereden biliyordu? Hayretler içindeydim. Tekrar sordum. Beni kabul etmeyecek mi yani? Alıcımın her bir çekirdeğine on nefes vermişti. Onu nasiplenmektir arzumuz. Gidiniz böylece söyleyiniz. Söyledik şaşkın Yunus. Elbette söyledik. Gayrı o nefes mümkün değildir. Biz o kapının anahtarını Tapduk eline verdik. Varsın nasibini ondan alsın buyurdular. Kardeşler, erenler, ben olmayacak iş ettim. Gafil oldum. Bir nice gün içinde bitecek buğdayı bitmeyecek bir hazineye tercih ettim. Bana müsaade buyurun, varayım ayağına yüz sürüp yalvararayım. Olur ki beni kılmaz. 8. ayrımın sonu, sayfa 86, devamı 9. ayrımda.